Hala Sevenler Kulübü. Devrim Akalın. Seslendiren Akın Altan. Ertunç öğlene doğru arabasına biniyor ve iş yerine doğru sürüyor. Yolda radyoyu açıyor. Arabanın müzik setinde bir numaraya kaydetmiş olduğu caz radyosu çalmaya başlıyor. Aslında kayıtlı başka radyo kanalı yok. Hep aynı kanalı dinlemeyi tercih ediyor çünkü. Yolda Sibel'i düşünmeye başlıyor. Cumartesiden beri onu aklından çıkaramıyor. Belki de ilk gördüğü günden beri demek daha doğru olur, yıldırım aşkına tutulmak deyimi tam da onun durumunu tanımlıyor. Ertunç düşünürken hep eski dil sözcükleri, yabancı dilden Türkçe'ye girmiş olanlarını kullanmaya özen gösterir. Konuşurken kullanamadığı bu sözcükleri düşüncelerinde har vurup harman savurur. Onları hesapsızca harcar. Bu belki de bir tür yerine koyma gereksiniminin sonucudur. Veya kendine yasaklamış olduğu konuşma özgürlüğünü kendi yasalarını çiğnemeden tadabilmek içindir. Kim bilir? Yıldırım aşkına tutuldu. Evet, doğru. Hiç beklemediği bir anda çok hazırlıksız yakalandı hem de. Kalkanlarını kaldırmaya vakit bulamadı. O ne olduğunu anlayamadan Sibel'i kalbine çoktan girmiş halde buluverdi. Sibel, ne etkileyici bir kelime. Anlamından tamamen bağımsız olarak. Yalnızca Sibel. Onun için bu kelime düz, sarı saçlar, incecik bir beden, narin eller ve duru, dupduru bakan bir çift göz demek. Akşamları yatağına uzandığında defalarca ard arda ismini tekrarlıyor bu kadının. Sesli olarak. Sibel. Sibel. Sibel. Sibel. Babası duysa ne derdi? Babasını düşünmeyi bırakalı çok uzun zaman oldu. Baba kelimesi de onun için içi boşaltılmış ve sonra acı, utanç ve korkuyla doldurulmuş bir kelime. Babası Ekrem Bey, albay, evli, 3 çocuklu. Kişilik olarak asabi, mükemmelliyetçi, agresif, titiz, takıntılı, rigid ve hoşgörüsüz. Sevgi ve merhamet duygularına sahip olduğu su götürür. Çocuk yetiştirirken katı disiplininin gerekliliğine inanır. Dayağı ve cezalandırmayı yaptırım amaçlı kullanır. En sık kullandığı cezalandırma aracı pantolon kemeridir. Çocuklarının her şeyi son derece düzgün ve hatta kusursuz yapabilmelerini hedefler. Bu hedefine ulaşabilmek için gerektiğinde uygunsuz şeyler yapmakta herhangi bir sakınca görmez. Tehdit, aşağılama, utandırma, korkutma ve daha bir dolu şey. Daha etkili yöntemler bulabilmek adına hayal gücünü sonuna kadar kullanır. Ertunç'un konuşmayla ilgili sıkıntıları bu dönemlerden kalma. Ekrem Bey, çocukları henüz çok küçük yaştalarken onları konuşma konusunda uyarmaya başladı. Cümle, düşük veya yarım olmayacak. Cümlenin öğeleri doğru yerlerde olacak. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılacak. Konuşurken denmeyecek. Konuşmaya başlamadan önce iyice düşünülecek. Bir konu anlatılırken giriş, gelişme ve sonuç bölümleri göz ardı edilmeyecek. Bu katı kurallar 3 kardeş üzerinde de farklı olumsuz etkilere yol açtı. En büyükleri olan Erbil, kekeme olduğu için hiç şansı yoktu. En çok dayağı o yedi. En çok hakarete o uğradı. Ve ateşli bir hastalık nedeniyle küçük yaşta öldü. Ortancaları olan Leyla, bu travmayı öyle içselleştirdi ki, kısa süre sonra obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozukluğu ve depresyon tanılarıyla ilaç tedavisi görmeye başladı. Ertunç, en dirençli olanlarıydı. Sözcüklerin gerçek anlamlarını öğrenebilmek için sözlükleri ve sonrasında ansiklopedileri okumaya başladı. Okudukça da yapmakta olduğu işi sevdi. Kurallara uygun konuşabilmek için çok çaba harcadı. Bu kadar emeğin neticesinde düzgün, az ve öz konuşabilmeyi öğrendi. Sözcük dağarcığı hızla arttı. Bu, yine de babasının zulmünden kurtaramadı onu. Abisinin ölümü ve kız kardeşinin hastalığı, Ertunç'u babasının tek hedefi haline getirdi. Bol bol dayak yedi, aşağılandı. Konuşmak, onun için bir işkence haline gelmişti. Konuşacağı zaman korkuları tetikleniyor, bu korku panik atak geçirmesine neden olabiliyordu. Anneleri Ekrem Bey'i karşısına almak istemediği için hiçbir zaman çocuklarının yanında olmadı. Kriz anlarında ortadan kaybolur veya gider yatardı. Babası öldükten sonra Ertunç'un üzerindeki baskı haliyle sona erdi. Ama bu defa bir takıntısı ortaya çıktı. Öz Türkçe sözcükler dışındaki sözcükleri konuşma dilinde kullanamıyordu. Kullanırsa kötü bir şey olacağından, yakınlarının öleceğinden veya başka bir felaket yaşayacaklarından korkuyordu. Bu durum onu öylesine kısıtlıyor, konuşmasını öylesine sınırlandırıyordu ki pek çok sözcüğü ifade edemiyor, yazarak anlatması gerekiyordu. Babasının yerini takıntıları almış, bir şekilde konuşmasını artık onlar kontrol ediyordu. Ama yine de Sibel'e bir kerecik olsun, sana aşık oldum diyebilmeyi ne kadar da isterdi. Arapça ŞK kökünden gelen şiddetli sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi anlamına gelen aşk sözcüğünü telaffuz edebilmeyi nasıl da arzuluyordu. Sallapati Kulüp. Uçurtmalar Caddesi üzerinde. Belgin, arabasını sakin bir sokağa park edip oradan yüksek ökçeli çizmelerinin üzerinde salına salına caddeye doğru yürüyor. Şehirde gece çok güzel. Hava kararmış ama yıldızlar caddedeki araçların parlak ışıkları nedeniyle seçilemiyor. Ilık bir rüzgar esiyor. Çok uzaklardaki çiçeklerin, ağaçların, yabani otların kokularını harmanlayıp özenle taşıdıktan sonra şehrin üzerine bırakıyor. Belgin çevresine bakınıyor. Uzakta kulübün ışıklı tabelasını seçiyor. 5 dakika sonra da kulübe varıyor. Büyük cam kapıyı itiyor. Girişte çok kibar bir genç çocuk karşılıyor konukları. Belgin ona vestiyere asılmak üzere pardösüsünü bırakıyor. "Buyurun bu taraftan" diyerek kibar çocuk onu başka bir büyük kapıya yönlendiriyor. Belgin teşekkür ederek büyük kapıdan içeri geçiyor. İçerisi oldukça dolu. Yüksek tavanlı, sarı ışıklarla pırıl pırıl aydınlatılmış. Eski tarz döşenmiş bir mekan burası. Bir uçta oymalı koltukların bulunduğu oturma bölümü var. Diğer bölümde yan yana masalar dizilmiş. Bu bölüm ayaktakiler bölümü. Oturulacak herhangi bir şey yok. Burada bir kokteyl havası hakim. Masalarda şişe şişe şaraplar ve kadehler var. Ayrıca çeşitli aperatifler de konulmuş. Duvara kocaman bir bez gerilmiş. Üzerinde "Serden geçti şarapları sizi ağırlamaktan onur duyar" yazıyor. Konuklar ayakta birbirleriyle sohbet ediyor, kahkahalar atıyorlar. Belgin çevreye bakınarak tanıdık bir yüz arıyor. Uzaktan "Haldun Bey" ona el sallıyor. Sonra yanına geliyor. "Hoş geldiniz Belgin Hanım. Gelmenize çok memnun oldum. Bizim arkadaşlar bu tarafta. Lütfen buyurun" diyerek onu diğer kursiyerlerin yanına götürüyor. Tüm kursiyerler gelmiş. Üstelik Ersan Hoca da orada.
"Merhabalar."
"Oo Belgin Hanım, hoş geldiniz."
"Eh, ekip tamamlandı" diyor Ersan Hoca.
"O zaman sahneye geçeyim ben."
"Sahne?"
diye soruyor Belgin Haldun Bey'e. "Hocamızın sesi çok güzelmiş. Sağ olsun, bizi kırmadı. Elvis Presley'den birkaç şarkı söyleyecek." Belgin diğer tarafta bir perde olduğunu fark ediyor. 5 dakika sonra perde yavaşça açılıyor. Orkestra ve Ersan Hoca sahnede yerlerini almışlar bile. Hoca, üzerini değişmiş hemencecik. Taşlı, beyaz bir gömlek giymiş. Love Me Tender çalmaya başlıyorlar. Bir alkış kopuyor. Ersan Bey'in sesi gerçekten de çok güzel. Tok ve yumuşak. Bazı çiftler olduğu yerde dans etmeye başlıyor. Belgin şarkıdan duygulanıyor. Gözleri doluyor. Biraz sonra izleyiciler de şarkıya katılıyorlar. Duygusal anlar yaşanıyor. Hoca şarkıyı bitirince "Bir daha, bir daha!" diye bağırıyor izleyiciler bir ağızdan. Ersan Hoca bu kez Heartbreak Hotel'ini seslendiriyor kralım. Müzik devam edip giderken garsonlar masadaki şarapları açarak kadehlere doldurmaya başlıyorlar. "Buyurun," diyor Haldun Bey. Kadehler konuklar tarafından kapışılıyor. Belgin içmiyor. Sonuçları iyi olmuyor çünkü. Şermin Hanım'a gözü takılıyor. Kadıncağız ard arda küçük küçük yudumlar alıyor kadehinden.
"Sık sık, az az,"
diye söyleniyor kendi kendine. Belgin kadının durumundan endişe ediyor.
"Sık sık, az az," derken üçüncü kadehini de deviriyor sarışın kadın.
Bu sırada şarkı bitiyor. Çılgınca alkışlanıyor Ersan Bey. Müziğe ara veriliyor. Şarap paslı sürüyor. Belgin aperatiflerden atıştırırken yanına kırmızı burunlu, göbekli, kısa boylu bir adam yaklaşıyor. Aperatiflere doğru uzanırken Belgin'e "Merhaba, ben Serbülent. Serdan Geçti'nin sahibinin ortağının arkadaşının kuzeniyim. Aslında şarabı çok tercih etmem. Şekeri olmadığı için serotinini yükseltmiyor. Ben vermutçuyumdur. Ama olsun. Bedava şarap baldan tatlıdır. Değil mi?" diye gülüyor. Belgin yanıt verecekken adam onu dinlemeden bir kadeh şarap ve bir tabak aperatifle uzaklaşıyor. Ela geliyor o sırada Belgin'in yanına.
"Ablacığım, ben de senin gibi içmiyorum. Bizi de düşünmüşler, sağ olsunlar. Şıra ikram ettiler. Bir şişe de senin için aldım,"
diyerek şişeyi Belgin'e uzatıyor. Belgin gülümseyerek teşekkür ediyor. Herkes çok eğleniyormuş gibi görünüyor. Uzaktan bir yerden Beyza Hanım'ın şuh kahkahaları geliyor. Şermin Hanım ayakta sallanmaya başlamış. Doğan Bey tek başına elinde kadehi sakince şarabını yudumluyor. Bir yarım saat kadar sonra masaların arasında dolaşırken Belgin Serbülent'le tekrar karşılaşıyor.
"Adam belli ki sünger gibi içmiş. Buram buram alkol kokuyor. Dili peltekleşmiş." Önce Belgin'e şaşılaşmış gözlerle bakıp sonra "Ela bülümü" diyor.
"Pardon?" diyor Belgin. "Anlayamadım."
Adam gülüyor ve tekrarlıyor.
"Ela bülümü."
Hayır, anlayamıyor Belgin. Acaba bu bir soru mu? Yoksa adamcağız bir konuda yorum mu yapıyor? Veya belki de yardımını istiyor. Rastgele bir yanıt vermeye karar veriyor.
"Yo, hayır, sağ olun."
Adam birden tükürüklü bir sesi çıkararak gülmeye başlıyor. Belgin içinden "Hiç de komik değil," diyerek adamdan çabucak uzaklaşıyor. Birazdan Haldun Bey mikrofonla degüstasyon demonstrasyonun başlamak üzere olduğu anonsunu yapıyor. Salonda çoğunluk sarhoş olmuş, deli gibi alkışlıyor, ıslıklıyorlar. Haldun Bey en büyük masanın başında yerini alıyor. Anlatmaya başlıyor.
"Efendim, burada sizleri görmek çok güzel. Degüstasyon sanıldığından çok daha önemli bir iştir. Size kabaca ana ilkelerini anlatmaya çalışacağım. Şarapta üç şeye bakarız. Görünüş, koku, tat." "Ben görünüşe önem vermiyorum,"
diye bağırıyor sarhoş konuklardan biri. Bağırarak gülüyor. Haldun Bey gülümseyerek devam ediyor.
Beyefendi dış görünüşe önem vermese de bizler için görünüşü önemlidir şarabın. Bunu değerlendirmek için şarap kadehini 45 derece açıyla tutarız. Değerlendirmeyi de mutlaka beyaz zemin üzerinde yaparız. Bulanıklık olup olmadığına ve içeceğin rengine bakarız. Daha sonra aromaların açılması için kadehimizi böyle sallar, kısa kısa koklarız. En sonda da bir yudum alır, damağımızda gezdirirken ağzımızdan nefes alırız ki damağımızda aromalar iyice açılsın. Evet, denemek isteyen arkadaşlarım buyursunlar lütfen. Ürünlerimizi yutmak istemeyenler denedikten sonra masa altlarındaki tükürük kovalarına ağızlarındakini tükürebilirler.
Harika, diyor Belgin. Şarabı yutmak zorunda değillermiş. Yutmadığım sürece sorun yok.
Rastgele bir kadehi eline alıyor. Önce açıyla tutup rengine ve berraklığına bakıyor. Ardından kokluyor kadehini salladıktan sonra.
Hafif bir meşe kokusu aldığını düşünüyor ama emin de olamıyor. Tadım için ağzına bir yudum alıyor. Şarabı damağında gezdirirken ağzından nefes alıp veriyor. Taneni nasıl, asidik mi, tatlı mı derken ağzındaki şarabı yutuveriyor yanlışlıkla. Eyvah, diyor. Yalnızca 2 dakikası var. Acilen bir tuvalet bulmalı. Kalabalığı yararak hızla oraya buraya koşuşturuyor. Tuvalet göremiyor. Kibar garsonlardan birini yakalayıp panik halinde tuvaletin yerini soruyor. Hayır, diyor kibar garson. Maalesef tuvaletimiz mevcut değil. Ama dilerseniz caddenin karşısında ücretli bir tuvalet var. Bu düşüncesizlik ama. Nereye yapacak bunca insan?
Zamanını boşa harcadığını fark ediyor. Bu sırada yanına orta boylu, kalın çerçeveli, kalın camlı gözlükleri olan, siyah, gür saçlı, zayıf bir adam yaklaşıyor. Filmlerdeki bilim adamlarını andırıyor. Bir sıkıntınız mı var, hanımefendi? Kendimi tanıtayım bu arada. Benim adım Fikri. Mucitim. Belgin saatine bakıyor. 59 saniye kalmış. Adama bakarak yüksek sesle
58, 57, 56
diyor. Pardon. Bu rakamlar nedir acaba?
55 saniye sonra kusacağım. Ve tuvalet bulamıyorum.
Dakik insanlara bayılırım, diyor Fikri. Sonra da parmaklarını şaklatarak, tamam, bir fikrim var, diyor. Hemen masalardan birinin altındaki tükürük kovasını çekip alıyor. Belgin, 40 saniyesi kalmışken, hayranlıkla,
ne kadar da zekisiniz,
diye iltifat ediyor adama. Adam Belgin'in elinden tutuyor. Bir elinde kova, kadını sahneye doğru koşturuyor. Sahneye çıkıp perdenin arkasına geçiyorlar. Soluklanırken birlikte geriye doğru sayıyorlar. 5, 4, 3, 2, 1 ve Belgin kovaya bütün midesindekileri çıkarırken Fikri sözünün eri olan bu kadını hayranlıkla izliyor.
Fikri Bey, size ne kadar teşekkür etsem azdır.
Rica ederim Belgin Hanım. Yardım etmeyi severim.
Çok da pratiksiniz. Çözüm odaklısınız.
Ah, teveccühünüz. Benim şimdi ayrılmam gerekiyor ne yazık ki. Size telefon numaramı bırakayım. Belki yeniden yardıma ihtiyacınız olur. Numarasını yazıp veriyor. Hoşça kalın. Adam çabucak gözden kayboluyor. Belgin de yavaş yavaş gitmeye hazırlanırken, 50 yaşlarında yapılı, iri göğüslü, tekinsiz bakışları olan bir kadın, Belgin'in yanına yaklaşıyor. Merhaba. Erkeksi bir ses tonu var.
Merhaba.
Ben Şevval. Burası birazdan fena karışacak.
Pardon?
Burası diyorum. Baskın yapacağız.
Baskın? Kim?
Biz Kötü Çocuklar Kulübü'yüz. Üyelerimizin tümü yeşilaycı ve vegandır. İçeriye sızmış durumdayız. Bütün çıkışlar tutuldu.
Belgin fena halde korkuyor. Ne zaman bu baskın? Yani tam olarak.
Artık kaçamazsınız bebeğim. Çok geç. Hiç yapmayacaktınız bu etkinliği.
Ben içki içmedim ki. İçemem ben. Hasta olurum. Yalnızca resim kulübünden bir arkadaş davet ettiği için.
Şevval dinlemeden fırlayıp gidiyor. Biraz sonra sahnede görüyor Belgin onu. Elinde mikrofonla.
Bu bir kuşatmadır. Biz, yeşilaycı veganlar, burada içki içildiğini, ançüezli kanepe yendiğini ve konuklardan birinin de gerçek kürk yakalı bir bluz giydiğini tespit etmiş bulunuyoruz.
Kuşatma sözünü duyan kalabalık, birdenbire korkuyla dalgalanmaya, uğuldamaya başlıyor. Kapılara doğru koşuyorlar. Ama kibar garsonları rehin almış olan kötü çocuklar, girişleri de tutmuşlar. Kalabalığın arasına kamufle olmuş olan kulüp üyeleri, birdenbire eyleme geçiyor. Ellerine geçirdikleri dolu şarap şişelerini, kürklü bluzun sahibi olan Şermin Hanım başta olmak üzere, herkesin başından aşağıya boca ediyorlar.
Bağırış, çağırış, polis kulübe intikal edinceye değin 15 dakika kadar sürüyor.
Polis kötü çocukları alıp götürüyor. Şarap banyosu yapan konuklar da nihayetinde sağ salim evlerine dönüyorlar. Sabah olunca Bilge, ikizleri okula bıraktıktan sonra annesinin evine dönerek, hiç konuşmadan bütün eşyasını topluyor.
Hayırdır kızım, ne oluyor? Gidiyorum.
Nereye Bilge?
Kendi evime.
Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu?
Oturuyorduk.
Öyle gerekiyor.
Nuriye'ye çok ayıp olur bak. Dün gelinlikçideki tavrın neydi öyle? Eve gelince de hiç konuşmadın bizle.
Surat astın durdun. Gelinlik giymek istemiyorum. Düğün de istemiyorum.
Biz düğün salonuyla konuştuk ama davetiyeleri de bastıracağız. Ben konuk listesini hazırladım.
Bana sorma inceliğini gösterseydin.
Bilge, hepimizi ele güne rezil edeceksin.
El kim? Gün ne anne?
Peki, ben uyarayım da.
Tamam, uyardın. Artık izin ver de toplanayım.
Her şeyi topladıktan sonra bavulları arabasına taşıyor.
Hadi anne, hoşça kalın. Babama selam söyle.
Kapıdan çıkıp gidiyor. Eve varınca birkaç seferde yukarıya taşıyor bavulları. Geçip kanepeye oturuyor. Daha doğrusu kanepelerine. Ercüment'le Bilge'nin kanepesi. Birlikte almışlardı. Soğuk gecelerde televizyon izlerken aynı battaniyenin altında sarmaş dolaş oturdukları kanepe. Öpüştükleri, seviştikleri, bazen de yorgunluktan, üzerinde birlikte uyuyakaldıkları kanepe. Bu evi seviyor. Özlemişti. Evi dolaşıyor. Kokusu hiç değişmemiş. Her odayı tek tek geziyor. Eşyalara dokunuyor. Duvarlara, perdelere, kırlentlere bakıyor. Mutfağa geçiyor. Çay koyuyor ocağa. Yatak odalarına bakıyor. Komodinin çekmecesini açıyor. Ercüment'in götürmediği pijamalarından birini alıp kokluyor. Bilge'nin ailesi, annesiyle babasının kurduğu aile gibi olmadı hiçbir zaman. Bu ailede sevgi var. Sıcaklık, samimiyet var.
Bir daha bu evi bırakmayacağım.
Evi temizlemeye girişiyor. Paçaları sıvıyor, süpürge yapıyor baştan sona. Ardından iyice siliyor yerleri. Tozları alıyor. Ev yavaş yavaş eski sıcaklığına kavuşuyor sanki. Dinlenmek için oturuyor. Bir bardak çay dolduruyor kendine. Tam çayını yudumlayacakken
Aniden çılgınca bir fikir geliyor aklına. Olur mu olur. Telefonunu alıyor. Ercüment'e mesaj yazıyor.
Sevgilim, beni kaçır.
Gönderiyor. Bu arada plan yapıyor. Kızları iki günlüğüne Belgin'e bırakır. Ercüment'le il dışına giderler. Orada nikah kıyarlar. Balayını da yapıp gelirler.
Niye daha önce düşünemedim ki?
Heyecandan ayağa kalkıp elinde çayı bir şarkı mırıldanıp dans etmeye başlıyor.
Nuriye'ye de kapak olsun.
Böyle dahiyane bir plan yaptığı için kendisiyle gurur duyuyor.
Aferin kızım Bilge. Sende iş var.
O sırada telefonuna mesaj geliyor. Derhal açıp bakıyor. Mesaj Ercüment'ten. Şöyle yazmış. Seve seve.
Ya ne tatlı adamsın sen.
Bir yandan çayını yudumlarken, bir yandan da kaçarken yanına neleri alması gerektiğini hesaplıyor. Mansiyon fotoğraf stüdyosu. Beyaz ışık sokağıyla mavi ışık sokaklarının kesiştiği köşede. Tabelasında fotoğrafçının logosu olarak bir çift melek kanadı göze çarpıyor. Burası küçücük bir dükkan. 40 metrekare ya var ya yok. Dükkanın yarısı fotoğraf çekimi için sonradan ince bir duvarla giriş bölümünden ayrılmış. İç mekan döşenirken mümkün olduğu kadar az eşya kullanılmış. Dükkanın kotarılışında bir parça baştan savulmuşluk hissediliyor. Eşyalar özensizce yerleştirilmiş. Aralarında herhangi bir uyum gözetilmemiş. Dükkanın bu iğreti hali insanda sahibinin asıl iş yeri burası değilmiş gibi bir izlenim bırakıyor. Fikri. Dükkanın tek masasında oturmuş, bir şeyler yazıp karalayıp duruyor. İşine oldukça dalmış görünüyor. Sabah evden çıkarken saçlarını taramayı unutmuş. Özensizce giyinmiş. Dudakları ses çıkarmadan konuşuyormuş gibi hareket ediyor. Sanki bir şeyler hesaplıyor. Fikri aslında kimyayla ilgilenen bir mucit. Deneylerini rahatça yapabilmek için evinin bir odasını laboratuvara dönüştürdü. Akşamları ve hafta sonları orada çalışıyor. Yeni buluşları var. Yine de mesai saatlerinde bu dükkanda bulunmak zorunda. Aslında fotoğrafçılığı da oldukça iyi. Müşterileri yaptığı işten oldukça memnun kalıyorlar. Ama gel gör ki onun gönlünde yatan aslan kimya. Telefonunun zil sesi Fikri'yi uğraşmakta olduğu işten koparıyor. Ekranda tanımadığı bir numara. Alo.
Fikri Bey'le mi görüşüyorum acaba?
Pek neşeli bir ses. Cıvıl cıvıl konuşuyor.
Evet. Fikri benim.
Ben Belgin. Hani şu dakik kadın.
Aa, tamam tamam. Şimdi oldu. Belgin Hanım. Merhaba.
Nasılsınız?
Belgin az önce çok iyi bir haber almış birinin ses tonuyla soruyor.
İyiyim, iyiyim.
Çok sevindim iyi olduğunuza.
Sağ olun. Siz de iyisinizdir umarım.
Evet, ben de iyiyim. Diyordum ki, bu öğlen bir kahve içsek sizinle. Tabii eğer müsaitseniz.
Bu öğlen? Tabii, müsaitim.
O zaman Pejmur'da kafede buluşalım mı? Oraya çok giderim de. Kahvesi bayağı güzel olur.
Olur, olur. Ben telefonumdan bulurum yerini.
12'de.
Saat tam 12'de orada olurum.
Ellerini çırpıyor Belgin. Harikasınız.
Sahi mi? Yani teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Fikri telefonu kapatıp hesap kitap işine dönüyor.
Alo, kızım. Anne, ne yaptın?
Evi yerleştirdin mi?
Bitiremedim henüz. Siz ne yaptınız? Sen kaçıp gidince öylece kaldık. Evde çıt çıkmıyor. Nuriye yattı. Baban dışarı gitti.
Ben de tozları alıyorum, eli boşluktan ne yapayım?
İyi.
Halan seni sordu. Bilge niye eve gitti? Küstü mü yoksa bana? Dedi. Ben de bozuntuya vermedim. İkizler evlerini özlemişler, dedim. Yalan da değil hani. Kızım, ne diyeceğim? Suzan teyzen evleniyormuş. Yine mi ya?
Ay öyle deme. Yalnız mı kalsın kadıncağız?
E parası da bol. Ne yapsın? Evlenecek tabii. Dördüncü evliliği mi oluyor, beşinci mi?
Kaç oldu ben de karıştırdım.
Ha ne diyordum? Davetiye yollamış. Seni de çağırıyor. Biz, baban, Nuriye, ben gideceğiz. Sana dağıtayım da davetiyenin fotoğrafını. Gelirsen gel sen de. Gelmezsen ayıp olur zaten. Suzan seni çok sever.
Suzan Hanım, Nuran Hanım'ın uzaktan kuzeni. İkisi hemen hemen aynı yaştalar. Bilge onu düğünden düğüne görür. Kadıncağız, Dolly Parton'ın Türk versiyonu gibidir. Kabarık, sarı saçlı, ince belli. Kendisi de incecik bir kadın. Bir aralar belinin 40 santim olduğu konusunda söylentiler dolaşırdı. Çocuğu olmamış. İlk eşinden yüklü bir miras kalmış. Durumu çok iyi anlayacağınız.
Bakarım anne. Sen at davetiyeyi. Hadi atıyorum.
Nuriye'ye bir özür borçlusun ha. Kadına ayıp ettin.
Hadi öptüm kızım. Bay bay anne.
10 saniye sonra davetiye ulaşıyor Bilge'nin telefonuna. Açıp okuyor.
Biz, Suzan ve Murat, kıskanılası aşkımızı güzel bir düğünle taşlandırmak istiyoruz. Bu özel günümüzde bize katılırsanız çok mutlu olacağız.
Suzan Bircan, Murat Bindallı. Bilge, gözlerini ovuşturup tekrar bakıyor. Murat mı? Olamaz yahu. O Ruhat'la kaçmamış mıydı? Yok yok değildir. İsim benzerliği olmalı. İçinden bir ses, Suzan teyzenin müstakbel eşinin o Murat olduğunu söylüyor.
Ya olamaz. Belgin duymamalı.
Bilge, hemencecik davetiyeyi telefonundan Sibel'e gönderiyor. Altına da yazıyor.
Suzan bizim Suzan da. Murat da bizim Murat mı sence?
Sibel bir dakika sonra mesajı görüp yanıtlıyor.
Neden şaşırmadım?
Düğün çarşamba günü. İkindi üzeri olarak görünüyor. Kır düğünü olacağı ve yemekli olduğu belirtilmiş. Yarın ikindi üzeri. Henüz Ercüment'le kaçmamış olacaklarına göre Bilge'nin de düğüne katılması gerekecek. Acaba düğüne Ercüment'le birlikte gitse. Linç ederler annesiyle halası onu.
İkizleri babalarına bırakır, 5 dakika uğrarım, diyor. İçim nasıl kaldıracaksa.
Murat'la Suzan'ı yan yana düşünemiyor. Yapabileceği bir şey de olmadığından bu düşünceleri şimdilik rafa kaldırıp mutfağa yemek yapmaya gidiyor. Belgin 12'ye 10 kala Kafe Pejmurde'ye ulaşıyor. Dakik olabilmek adına sokağın köşesinde vakit dolduruyor. Tam 12'ye 1 kala kafeye doğru ilerliyor. Saat 12'yi gösterirken kapıdan içeri giriyor ve kapıdan henüz içeri girmiş olan Fikri ile karşılaşıyor.
Merhaba.
Ah Belgin Hanım, yine dakiksiniz. Saati tam 12'den vurdunuz.
Gülüyor Belgin.
Çok esprilisiniz.
Garson onları cam kenarındaki 2 kişilik masaya yönlendiriyor. Masa sokağa bakıyor. Hafiften bir yağmur çiselemeye başlamış. Sokaktaki insanlar yağmurdan kaçışarak çatı altlarına, kafelere, mağazalara sığınıyorlar. Tedbirli olanları şemsiyelerini açmış. Yağmura bana mısın demeden yürümeye devam ediyorlar. Belgin hevesle sandalyesine oturuyor. Fikri'ye bakıyor. Fikri gelmeden önce üzerine çeki düzen vermeye çalıştı. Saçlarını taradı, gömleğinin üzerine kravat taktı. Spor bir ceket giydi.
çok şıksınız.
Siz de öyle. Gözlüğünü düzeltiyor Fikri.
Hareketlerinde bir acemilik, bir beceriksizlik var sanki. Ya da az önce ders çalışıyormuş da, dersin başından yeni kalkmış gibi. Hafif dalgın.
Yeni bir bileşik üzerinde çalışıyordun da.
Mucitim demiştiniz değil mi?
Kimyacıyım aslında. Aynı zamanda da fotoğrafçıyım. Stüdyom var. Ben laboratuvarımda çalışmayı daha çok seviyorum.
Vay, laboratuvar demek. Çok havalı.
Leke bırakmayan mürekkebi buldum.
Ah, ne harika. Herkesin ihtiyacı olan şey. Ben de küçükken, hokkama mürekkep doldurmaya çalışırken, mürekkebi halıya damlatmıştım. Babam çok kızmıştı. Lekesi bir ömür orada kaldı.
Evet, evet. İşte tam da bu. Birdenbire heyecanlanıyor Fikri. Durun size anlatayım. Mürekkebimiz normalde lacivert. Şişesi vakumlu. İçinde hava bulunmuyor. Mürekkebi şişeden çıkardığınız anda havayla temas etmiş oluyor. Havayla temasından 6 saat sonrasına kadar lacivert rengini koruyor. Ben buna mavi evre diyorum. Evrimsel sürecine devam eden mürekkebimiz 6. saatin sonunda yeşile dönüyor. 4 saatte bu rengi koruduktan sonra açık pembeye dönüşüyor. 2 saat açık pembe olarak kalıyor. Ve 2 saat dolunca ne oluyor dersiniz? Puf! Mürekkep görünmez oluyor. Çünkü rengini yitiriyor. Peki yazıların kalıcılığını nasıl sağlayacağız o zaman? Ona da bir çare buldum. Mürekkebime temas ettiğinde onun renk değiştirmesini ve zaman içinde kaybolmasını engelleyen bir kimyasal ürettim. Kağıdı bu kimyasalla kapladım. Mürekkebimle üzerine yazdığımda renginin kalıcı olduğunu gördüm. Yani leke bırakmayan mürekkeple yazacağınız yazıların kalıcı olmasını istiyorsanız, özel kağıdından da satın almanız gerekecek. Böylelikle yazdıklarınız kalıcı olurken, halınızdaki mürekkep lekesi 12 saat sonra kaybolup gidecek. Herhangi bir temizlik işlemi gerektirmeyecek. Mottomuz da şöyle: zaman bazı şeylerin ilacıdır.
Ah!
Alkışlıyor Belgin.
Dahiyane bir buluş.
Ufak bir sorun var gerçi. Bir arkadaşıma denemesi için vermiştim. Kızı dolma kalemine doldurmuş bilmeden. Tıpta okuyor. Bütün gün boyunca sayfalarca not tutmuş kalemle. Akşam bir de bakmış ki notları rengarenk olmuş. Sabah tuttuğu notlar açık pembe, öğlene doğru tuttukları yeşil, öğleden sonra tuttukları ise halen lacivert. Babasına göndermiş. Arkadaşım durumu anlamış. Derhal notları fotokopiciye yetiştirip birer örneğini almış. Zira sabah kalkıp deftere tekrar baktıklarında bir gün önce kızın derslerde yazdığı bütün yazıların kaybolmuş olduğunu görmüşler.
Vah zavallı kız.
Evet, bu nedenle mürekkebimizi noterlere, iş anlaşmaları imzalayanlara, resmi yazışmalar yapanlara önermiyoruz. Aksi takdirde anlaşmaları 12 saat sonra geçersiz oluveriyor. Mesela nikah kıyılıyor. Defteri imzalıyorsunuz. 12 saat sonra imzalar kaybolduğu için artık evli olmadığınızı fark ediyorsunuz. Belgin'in neşesi Fikri'ye de bulaşıyor. Bu kahkaha ortamı yumuşatıyor, buzları eritiyor. İkisi birlikte kaybolan mürekkeple ilgili başka olası gülünç sahneler yaratıp gülüyorlar. Oldukça iyi vakit geçiriyorlar. Saat tam 1'de işe dönmek üzere kalkıyorlar.
Çok memnun oldum Belgin Hanım. Yine görüşmek ister misiniz acaba?
Belgin mutlu.
Evet evet, isterim Fikri Bey,
diyor. Elini uzatıyor Fikri'ye. Adam utangaç bir yüz ifadesiyle bakıyor. Tokalaşmakta tereddüt ediyor. Heyecanlandığı besbelli. Sonra yavaşça elini uzatıyor ve Belgin'in yumuşacık elini tutuyor. acemi bir tavırla Belgin'in gözlerine bakıyor. Uzunca bir süre elleri tokalaşır pozisyonda göz göze kaldıktan sonra ikisi de şaşkın tavırlarla vedalaşarak ayrılıyorlar. İş çıkışı. Sibel kendini eve zor atıyor. Çok yorucu bir gün geçirdi. Ama bu halinin nedeni geçirdiği yorucu gün değil. Daha ağır şartlarda çalıştığı günler oldu. Gıkı çıkmadı. Hayır, bahardan da olmasa gerek. Son günlerde çok dalgınlaştı. Dikkatini toplayamaz oldu. İş yerinde sık sık hata yapmaya başladı. Kendisini anlayamıyor. Kendisine söz de geçiremiyor. Sorumluluklarına karşı tuhaf da bir umursamazlığı var. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Yalnızca düşünmek istiyor. Eskisi kadar konuşmuyor da. Ertunç o günden sonra bir daha Sibel'i ne aradı ne de ona mesaj yazdı. Belki de memnun kalmadı ondan. Belki de bir daha görüşmek istemiyor. Yatağına uzanıyor. İştahı yok. Göğsünde bir kuş hapsolmuş da kurtulmak için çırpınıyormuş gibi hissediyor. Çırpındıkça göğüs duvarına çarpıyor kuş sanki. Gözlerini kapatıyor. Sibel. Gözlerini açıyor. Bakınıyor. Yanlış duymuş olmalı. Tekrar kapatıyor gözlerini. Uykuyla uyanıklık arasında bir yerde buluyor kendisini. Etraf zifiri karanlık. Aynı sesi duyuyor. Sibel. Sibel. Sibel. Sibel. Biri sürekli adını tekrarlıyor. Kim olduğunu göremiyor. Ses adını söylemeye devam ederken uykuya dalıyor. Rüyasında küçük bir oğlan çocuğu arkasını dönmüş, duvarın önünde duruyor. Başını yere eğmiş. Çocuğun cezalı olduğunu hissediyor Sibel. Çocuğa yavaşça yaklaşıyor. Yüzünü görmek istiyor. Elini uzatıp çocuğun omzuna dokunuyor usulca. Çocuk aniden ona doğru dönüyor. Sibel'in gözlerinin içine bakarak aynı sesle "Sibel!" diyor. Sibel sıçrayarak uyanıyor. "Din!" diyor telefonu. Uzanıp telefonunu alıyor. Ekranı açıyor. Ertunç'tan mesaj var. Okuyor. Evimi görmeni çok isterim. Yarın akşama ne dersin? Sibel'in iyice gözü açılıyor. Doğrulup oturuyor. Evine mi çağırıyor? Aman tanrım. Çok mu erken olur acaba? Ama onun evine gitmeyi çok istiyor. Mesajı yanıtlıyor. Peki. Telefonu komodinin üzerine bırakıyor. Yatağına geri uzanıyor. Ne yapacağım ben şimdi?
Son.